Kıymetli Erkam Radyo dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programının bu haftaki yeni bölümüyle karşınızdayız. İnşallah bu hafta eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla alternatif eğitim kurumlarını tanıtma arayışımıza devam edeceğiz. İnşallah bugün gençlik merkezleri üzerinde biraz durmayı hedefliyoruz kıymetli dostlar. Çünkü çocuklarımızın eğitim hayatı sadece okullarından ibaret değil, gerçekten okulun haricinde de ciddi bir vakit kalıyor ve bu vakitlerin de iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Tabii bu vakitler iyi değerlendirilirken çok çeşitli spor olur, sanat olur, akademiler olur, efendim etüt çalışmaları olur. Çok çeşitli çalışmalar olabilir. Her çocuğun ihtiyacına göre bunlar belirlenebilir. İşte biz de programımızda özellikle bugünlerde alternatif eğitim kurumlarını ve eğitim programlarını davet edip, sorumlularını davet edip sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Böylece neler yapılıyor, çocuklarımızı ne tür programlara yollayabiliriz, alternatif ne tür çalışmalar var, biz bunlardan nasıl istifade edebiliriz diye haberdar olmak için, özellikle ailelerin haberdar olması için, bir de hem İstanbul'da hem Türkiye'mizin her tarafında bu tür çalışmaların içerisinde olan kıymetli dinleyenlerimiz var. Onlara da belki bir örnek göstermek açısından, yani bu tür müesseseler var, bunlarla temasa geçilip fikir birliği yapılabilir. Bu açıdan onlara da örnek göstermemiz için bu aylarda özellikle alternatif eğitim kurumlarını ve programlarını radyoda mikrofonumuza davet ediyoruz ve sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. İnşallah bugün de İlyas Bayraktutar Bey ile birlikte olacağız. Lider Eğitim'in gençlik merkezleri çalışmasını İlyas Bey'den dinlemeye gayret edeceğiz. Ve hepiniz adına hoş geldiniz diyorum İlyas Bey.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum.
Kardeşimize biz teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Lider gençlik merkezlerini geçmiş yıllarda da dinledik, misafir ettik ama tabii eğitim öğretim başlayınca yeniden bunları bir hatırlatmak gerekiyor. Yapılan çalışmaları ailelerimize, çocuklarımıza, sivil toplumun kıymetli temsilcilerine ve gönüllülerine tekrardan hatırlatmak, haberdar etmek, yeni gelişmelerden onları, efendim yeni gelişmelerle onları buluşturmak gerekiyor. Bu açıdan biz gençlik merkezlerini yeniden gündeme alıyoruz İlyas Bey. Şimdi öncelikli olarak gençlik merkezleri nasıl bir arayışın sonucunda ortaya çıktı ve neler yapar, gençlik merkezi nedir noktasında bir giriş yapalım isterseniz. Daha sonra programlarla ilgili detaylandırabiliriz İlyas Bey. Buyurun.
Evet efendim. Şimdi lider eğitim uzun yıllardır eğitimin birçok alanında var.
Evet.
Gençlik merkezleriyle ilgili ihtiyaç da bir ihtiyaç sonucu, gençlik merkezleriyle ilgili modeller de bir ihtiyaç sonucu ortaya çıktı.
Evet.
Bu yıllar boyunca bir takım tespitler ettik. Bu gözlemler neticesinde oluşmuş bir yapı bu.
Hı hı.
Bu gözlemler 3 ana ayağa dayanıyor. 3 ihtiyaca cevap vermek üzere kuruldu bu mekanlar, bu kurumlar. Bu 3 ihtiyaçtan ilki değerler eğitimi ihtiyacı.
Hı hı.
Bir dindar nesil söylemi ve halkta da bunun bir karşılığı var. Ve bu karşılığın neticesi olarak da kurulmuş, yola çıkmış bir takım kurumlar var. Biz de bu kurumlardan bir tanesiyiz.
Evet.
Bizim temel ayaklarımızdan biri değerler eğitimi ayağı. İkinci bir mesele ve bu ülkemizde şu an gerçekten arayış içinde olan bir ihtiyaç. İnsanlar bunu arıyorlar, talep ediyorlar. Okulda aldıkları eğitimle yetinmeyebiliyorlar. Bunu okulla paralel bir şekilde, okulla birlikte takviye etmenin derdindeler. Bu ihtiyaca cevap veriyoruz. Birinci ayağımız bu. İkinci bir ihtiyaç da okulda istediği başarıyı veya istediği seviyeyi yakalayamayan, daha fazlasını isteyen, okulla yetinmeyen,
eyvallah,
okulun ötesine geçmek isteyen öğrenciler var. Bu talebelere yönelik de çözümler üreten kurumlar var. Bu kurumlar çeşitli alternatifler olabiliyor. Kimileri işte bu kurumlar dershane olarak da ortaya çıkıyorlar. Yurtlar olarak ortaya çıkıyorlar. Özel okullar, kolejler olarak ortaya çıkıyorlar. Biz de bu ihtiyacı karşılamak üzere yine ortaya çıkan kurumlardan biriyiz. Gençlik merkezleri olarak ortaya çıkıyoruz. Üçüncü bir ihtiyaç da sportif sosyal ihtiyaçlar, kültürel ihtiyaçlar. Çocuklar değerler eğitimini alıyorlar, talebeler okul takviye derslerini, akademi bölümünü alıyorlar. Fakat bunlar robot değil, makine değil, düşünen, yaşayan, hisseden bir insan sonuçta karşımızdaki. Ve bu insanın fiziki ihtiyaçları, sportif ihtiyaçları, kültürel ihtiyaçları da var. Bu ihtiyaçları görmezden gelerek, yok sayarak, bastırarak verdiğimiz hiçbir eğitim başarılı olmuyor. Bunun olmadığının Türkiye olarak zaten farkındayız. Devlet de şimdi bu işe el atmış durumda. Okulları işte okullar hayat olsun gibi projelerle okulları bu tip çalışmalarla buluşturmaya çalışıyor.
Evet.
Fakat hiçbir şey hiçbir kurumda tek başına yeterli olmuyor. Mecburen bunu takviye kurumlarla, takviye desteklerle yürütmek gerekiyor. Evet. Halkımızda da bu şekilde bir ihtiyaç var, talep var. Bu talepler çerçevesinde kurulmuş çeşitli kurumlar var. Biz de bu kurumlardan bir tanesi olarak bu üç ayağı desteklemek üzere yola çıktık.
Eyvallah.
İnşallah bu alanda da iyi bir mesafe kat ettiğimize inanıyoruz. 4 yıldır bu alandayız fakat halktaki talebin, talebelerdeki talebin, ihtiyacın yoğunluğundan olsa gerek 4 yılda ciddi bir mesafe kat ettik.
Eyvallah. Gerçekten biz de bunun farkındayız. Birlikte zaten pek çok çalışmada yer alıyoruz sizlerle. Çok güzel girişiniz, yani değindiğiniz noktalar. Yani öncelikli olarak bir değerler eğitimi noktasında bir açık var diye ifade ettiniz. Aynı zamanda bu çocukların tabii ki akademik yönlerinin bir takviye edilmesi ve en azından o alanda motive edilip diri tutulması gerekiyor. Yani tek kanatlı bir kuş olmaz. Yani değerler eğitiminde çok iyi ama akademik yönü zayıf veya tam tersi. Bunlar önemli meseleler. Üçüncü olarak da gerçekten bir insanız biz, yani değil mi? Çocuklarımız da öyle. Bunların bir bedeni var, değil mi? Bir kalbi var.
Düşüncesi, duyguları var.
Yani bunları da gözetme amacıyla kulüp çalışmalarında sporsa spor, sanatsa sanat, kültürümüzle uygun bir şekilde bunu da aktarmaya çalışıyorsunuz. Çok önemli bir şey bu.
Bir de bu alanda şimdi eksik kalan bir çalışma çeşitli problemlere de yol açabiliyor.
Tabii.
Şimdi ruhsuz bir şekilde yapılan bir çalışma, üretilen bir bilim adamı olabilir. Bunu toplumda örneklerini de görüyoruz. Değerler eğitiminden yoksun bir bilim adamı atom bombası üretebiliyor.
Evet.
Atom bombasını üreten de bir bilim adamı.
Tabii.
Ama atom bombası çoluk çocuk, sivil, suçlu, suçsuz, cansız, ayırmadan canlı hayvan
hepsi,
tabii. Evet. Yani tabiatı bile tahrip edecek tabii. şekilde bir silah.
Evet.
Şimdi bunu değerler eğitiminden yoksun olduğunuz zaman böyle bir şey üretebiliyorsunuz.
Eyvallah.
O yüzden değerler eğitimi önemli. Bir bilim adamı olabilirsiniz, bir başbakan olabilirsiniz, ülkeler yönetebilirsiniz, dünyalar yönetebilirsiniz ama değerler eğitimi yoksa halka sunduğunuz, ürettiğiniz bilim değerler eğitiminden yoksun olduğu müddetçe onların bir takım ihtiyaçlarını bir kesimi insanların cevaplayacak ama diğer insanlara zulüm olacaktır.
Eyvallah.
Aynı şekilde spor da bunu destekliyor. Sporsuz, sanatsız üretilen bir şey ruhsuz üretilmiş oluyor ve insanların incelikli bir şekilde ihtiyacına cevap veremiyor.
Tabii.
O manevi yönü içinde duyamayan, o hissiyatı içinde hissedemeyen ruhsuz bir insanın ürettiği bir şey eksik kalıyor.
Tabii. O tabii ki derin düşünüşle, ince duygularla ortaya çıkan bir eser çok daha anlamlı. Peki şeyi soracağım, yani burada ailelerin şeyini nasıl görüyorsunuz? Şimdi gençlik merkezlerinde yapılan programlara geçeceğiz ama öncesinde bu konuların da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani veliler size daha çok ne için geliyorlar? Bunu çok merak ediyorum ben. Yani çocuğum çok değerli, çok karakterli ve şahsiyetli bir çocuk olsun diye gelen velilerimiz var mı? Çünkü maalesef günümüz dünyasında insanlar tamamen kariyer odaklı bir, kendileri için de çocukları için de veyahut da en azından bunu çok önceliyorlar. Birinci sıraya bunu koyuyorlar. Diğer şeyleri sonra olur. İşte belli bir yaştan sonra, bir 30-40'tan sonra biz de sivil toplumda emekli olun. Bana diyorlar ki emekli olunca biz bu işlerde koştururuz falan diyorlar. Yani genelde bu karakter, şahsiyet, değerler eğitimi konusunda bir erteleme var. Acaba bu konuda nasıl bir gözleminiz var sizin?
Şimdi bizim son zamanlarda özellikle bu alanda bakış açıları çok değişti. Şu dindar nesil meselesi gerçekten gündemde, halkın gündeminde. Şunun farkına vardık sanırım. Değerlerimizden uzaklaştıkça, o milli manevi duygularımızdan, değerlerimizden uzaklaştıkça akademik olarak da bir başarı kaydedemiyoruz.
Değil mi?
Çünkü biz bunlarla birlikte biziz.
Evet.
Biz olmaktan çıkıyoruz.
Evet.
O biz olmaktan çıktığımız zaman bir taklitle yaşıyoruz hep. Biz uzun zaman taklitle yaşadık. Batı hayranlığıyla yaşadık. Batıyla yaşadık. Evet, bilim peşinden koştuk ama biz olmadan bir taklitle koştuk. Ve onun aslını hiçbir zaman yakalayamadık. Hep taklitte kaldık, kabukta kaldık. O kabuğu aşıp öze ulaşmak için Onu bilimler mesela bir alanda ciddi bir efor sarf edip o alana ait bütün disiplinleri öğrenebilirsiniz. Ama yani parantez içinde söylüyorum, tırnak içinde söyleyeyim veya kitap yüklü merkepler meselesi var. Şimdi kitap yüklü merkep olursunuz ancak.
Evet, değil mi?
Onun ötesine geçebilmek için onu bir değerle buluşmak, bir amaçla buluşturmak gerekiyor.
Eyvallah.
O değerle amaçla buluşturmadıkça o sadece bir bilgi olarak kalıyor ve eyleme dönüşmüyor.
Eyvallah.
Şimdi bilgi zaten eyleme dönüştüğü zaman bir anlam ifade ediyor. Davranışa dönüştüğü zaman bir anlam ifade ediyor. Bir bilim adamı olmanız, bir sürü şeyi ezberlemeniz, bilmeniz, bir bilime ait bir disiplinleri yutmuş olmanız bir şey ifade etmiyor ki o sonuç vermedikten, meyve vermedikten sonra.
Evet.
Onun düzgün bir meyve verebilmesi için de bizi biz yapan, biz olan, bizi biz yapan değerlere bağlı kalarak ve onları bilerek onların ekseninde bu memleketin ihtiyacı, bu insanların talepleri ekseninde bir şeyler ürettiğiniz zaman o işe yaramış sonucuna ulaşmış oluyor. Şimdi halk sanırım bunun artık farkına vardı.
Evet.
Biz olmadan yapılan, değersiz, ahlaksız yapılan hiçbir işe artık gönlünü vermiyor. Çocuğunu göndermiyor. Bu altyapı olmadıkça hiçbir bilimsel çalışmanın da başarıya ulaşmayacağını, sporla ilgili bir çalışmanın, kültürle ilgili bir çalışmanın başarıya ulaşmayacağını, aslını bulmayacağını, hedefini bulmayacağını görmüş oluyoruz hep beraber. Ve bize gelen şu an veliler de sadece bir ayak, şu bahsettiklerimin sadece biri için gelmiyorlar. Bunun farkında artık insanlar ve şunu bizden talep. Biz de zaten dediğim gibi başta bir gözlem sonucu, bir ihtiyaca talep, bir talebe cevap verme adına bu kurumları kurduk ve bu sistemi oluşturmaya çalıştık. Şu üç, bahsettiğim üç ayak, değerler eğitimi, akademi ve sosyal sportif kulüp atölye çalışmaları. Bu üç ayak bir ihtiyaç sonucu, bir talep sonucu arz edildi. Dolayısıyla halkımız şunun gelen veliler bu üçünü de bizden istiyorlar. Tamam, bizim işte değerlerine bağlı bir genç yetiştirmek istiyoruz. Fakat değerlerine bağlı ama okulunda başarısız, toplumsal hayatta başarısız, belli bir yere gelemeyen, ailesini vesairesini gelecekte geçindiremeyecek ve topluma, milletine iyi bir katkıda bulunamayacak bir genç, ahlaklı bir genç olmuş olmuyor aslında. Çünkü ahlak dediğimiz şey sadece hani güzel bir davranış dediğimiz şey sadece dinle, kültürle ilgili bir şey değildir.
Tabii.
O insanlıkla da ilgili bir şeydir. Onun insanlıkla ilgili yönü, yani ahlak dediğimiz şey sadece davranışlarla ilgili bir ahlak değildir. Biliminde bir ahlakı vardır. İşte o toplumsal yaşamında bir ahlakı vardır. Yani bir bilim adamının da kendi için, doktorların da kendi içinde ettiği bir yemin var mesela.
Değil mi?
İşte Hipokrat yemini diyorlar. Bu alanda kendi içinde bir kültürleri, ahlakları var. Her şeyin bir ahlakı var. Ahlak dediğimiz zaman akademiyle ilgili bölümlerin de bir ahlakının olduğunun farkına vardık.
Eyvallah.
Ahlak dediğimiz şeyi sadece davranışlara, dinle ilgili meselelere kitleyip bilimi bundan ayırmak bizim toplumumuza ne tür facialar getirdiğini fark etmiş olduk.
Eyvallah.
Şimdi bunların artık bir bütün olarak ele alınıp, bütün olarak yaklaşılıp, bütün olarak değerlendirilmesi ve buna göre disiplinler, buna göre çözümler üretilmesinin vakti geldi ve bunu halk fark etmiş durumda. Bize gelen talepler de bu şekilde geliyor. Evet, benim çocuğum ahlaklı bir çocuk olsun, değerlerine, kültürel, milli, manevi değerlerine bağlı olsun, bunlarla birlikte mücehhez bir şekilde yetişsin. Fakat bu onu okul başarısından, toplumsal hayattaki başarısından alıkoymasın, aksine güçlendirsin, desteklesin, yaptığı bilimsel araştırmayı daha ahlaklı biçimde yapsın. Az önce bahsettik, değerler eğitiminden yoksun bir bilim adamının neler yapabileceğini de biliyoruz, evet, görüyoruz.
Yani siz şunu görüyorsunuz anladığım kadarıyla, yani ailelerde artık değerler
ciddi bir uyanış var,
ciddi talepler var.
Ciddi
bu çok güzel,
var,
sevindirici bir şey. İnşallah bu devam eder, daha da artar diye düşünüyoruz çünkü önce ahlak geliyor. Yani bunu
bilimsel ahlak, toplumsal ahlak,
tabii,
yani ahlak her yerde ahlak.
Tabii ahlak deyince de sadece işte mülayim tabiatlı olmak değil tabii.
Çalışkan, çok ahlaklı bir çocuk.
Çalışkan olmak
işte
da.
Oturur, oturduğu yerden hiç kalkmaz, hiç konuşmaz, evet, bu değildir yani.
Evet, eyvallah.
Ondan sonra trafik terörü.
Evet.
Diyoruz.
Evet, evet.
İşte bir esnafın kötü davranmasından, işte kazıklamasından vesairesinden bahsediyoruz.
Değil mi?
Ahlak her yerde ahlak olduğu zaman bir sonuç veriyor.
Eyvallah. Yani bu çok önemli. Lider Eğitim Gençlik Merkezlerinde bu noktada önemli katkıları oluyor. Peki Okul haricindeki vakitlerde insanlar sizlerin çocuklarını hangi programlarına gönderebilirler? Nasıl bir program yelpazeniz var? Biraz bundan
şimdi,
bahsedebilir miyiz?
Bizim aslında çok geniş bir yelpazemiz var, fakat burada temel bir noktadan bahsedeceğim. Çünkü yani şuradaki bir programa herhalde sığdıramayız bunu. Çeşitli broşürlerimiz var. Bunu kurumlarımıza gelerek daha ayrıntılı belki öğrenebilirler. Ama ben temel programımızdan burada bahsedeyim. Bunun yanında bir sürü yan program var. Temel programımız bizim 8 yıllık bir program. 5. sınıfta başlıyor.
Eyvallah.
3. sınıftan, 4. sınıftan aldığımız öğrenciler de var yalnız. Yani dedim ya, birçok programımız var. 3. sınıflar, 4. sınıflara da uygun programlarımız var. Fakat bizim temel programımız 8 yıllık bir program ve 5. sınıfta başlıyor. İki alanda hizmet veriyoruz. Bir, gençlik akademisi diyoruz. Normal ortaokullara, 5. sınıflara. Bir de İrfan Akademi diyoruz. Bu da invatiplere özel olmuş oluyor. Kurumlarda invatiplere ve normal okullara kendilerine özel ayrı ayrı eğitimler veriliyor. Kendilerine özel programlar var. İki program da 8 yıl sürüyor. 4 artı 4 diyebiliriz buna. Ortaokul bittikten sonra lise ayağı bizle entegre çalışan bir takım yurtlarımız da var. Bizle entegre çalışan benzer kurumlarımız var. Onlarla da devam edebiliyor, bizde de devam edebiliyor programı. Eyvallah. Kişinin tercihine göre lise döneminde şekillendirebiliyoruz. İlk 4 yılda, ilk 2 yılda kendimize özel bir kaynak oluşturduk. Değerler eğitiminde bu kaynakları kullanıyoruz. Kur'an-ı Kerim eğitimini 2 yılda tamamen halletmiş oluyoruz. Ondan sonra 2 yıldan sonra Kur'an-ı Kerim eğitimi daha çok manaya yönelik, araştırmaya, meale yönelik, yaşantıya yönelik hal almaya başlıyor. Onun üzerine bu şekilde eklenerek devam ediyor. İlk 2 yılda telaffuzla ilgili, tecvidle ilgili, düzgün Kur'an okuma ile ilgili meseleleri talebe halletmiş. Ondan sonra üzerine Kur'an'ın gerçek ilimlerini eklemeye başlamış oluyor. İmam Hatiplere gidenler için yine Arapça okul destekli olarak bir yardımcı kitabımız var. Onun üzerinden işliyoruz. 2 yılda okulun ötesine geçmiş ve okulun üzerinde yardımcı kaynaklarla Arapça hususunda ortaya koyulmuş uluslararası geçerli olan kaynaklarla devam etmiş oluyor. Çünkü artık okulun kitabı, yani parantez içinde, çerez kalmış oluyor. Ona herhangi bir efor sarf etmesi, çalışması gerekmiyor. Bu şekilde bir programımız var. Temel dini bilgiler programımız bunda yine yer alıyor. Temel dini bilgiler programını da 2 yıl içinde yine bitiriyoruz. Slaytlardan oluşan görsel eğitime dayalı bir metodumuz var. 2 yıl içinde ibadetle, ahlakla, siyerle ilgili bütün konular, itikatla, inançla ilgili bütün konular bitmiş. Ondan sonra bunların derinlemesine incelenmesi şeklinde program devam etmiş oluyor. Bu programın değerler eğitimi bölümü bu şekilde işliyor. Programın okul dersleri takviye bölümü okuldaki ihtiyaçlarına göre matematik, İngilizce ve bu alanda yardımcı kaynaklarla devam etmiş oluyor. Matematikte mesela hocalarımız bir zümre yapıyorlar. Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre bir yardımcı kaynak belirliyorlar. Okul kitabıyla birlikte bu yardımcı kaynak ve testler işlenmiş. 4 yıl boyunca okulla birlikte, okulu da göz önünde bulunduran, fakat okulun daha ilerisine geçen bir eğitim sistemi gerçekleşmiş oluyor. Bu temel programımız bizim bu. Yani 8 yıllık bir program, 5. sınıfta başlıyor. 4 artı 4 olarak gerçekleşiyor. Okul derslerini ve bizim ekstradan verdiğimiz karakter eğitimi ve değerler eğitimi derslerini kapsamış oluyor. Demin bahsettiğim dersler bunları kapsamış oluyor. Bunun haricinde de çocuklar istedikleri sportif veya kültürel atölye veya kulübü seçmiş oluyorlar. Neler bunlar mesela? İsimlerinden bahsedeyim. Sporla ilgili olanlar, yüzme var, futbol var, tekvando var, yakın savunma eğitimleri var. Bunlar bir kurs şeklinde devam ediyor. Bu şekilde hareketli, sportif şeylerden hoşlanan çocuklar bu alanlarda bir spor dalı seçiyorlar. Bunu da devam ediyorlar. Kültürel alanlarda musiki kulübümüz var, sanat kulübümüz var. Sanat kulübümüz özellikle güzel başarılar kaydediyor. Birkaç yıldır bu kulübe devam edip kendi eserlerini ortaya koymaya başlayan, kendi tablolarını, eserlerini oluşturmaya başlayan talebelerimiz var. İhtisas grubu diyoruz bunlara. Artık bütün gençlik merkezlerinden toplanıp tek bir merkezde ihtisas grubuna katılıyorlar. Bu sanat grubunda yaptığımız çalışmalar, kıl testereyle bir takım tablolar oluşturma, ebru sanatından faydalanarak bir takım tablolar oluşturma ve buna benzer çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mesela bir Çanakkale...
Peki bu tür çalışmalara rağbet oluşuyor mu?
Bunlara çok ciddi rağbet var. Çünkü şunun...
Çünkü bu önemli bir şey. Yani biz hep tabii şimdi toplum da dönüşüyor. Bu kısımları bir kenarda bıraktığımız kısımlardır. Sanatıydı, şuydu, buydu. Aman diğerleri o olmasın gibi. Şimdi rağbet de varsa güzel.
Evet. Yani eskiden daha önce de bahsettiğiniz gibi akademik yöndü en önde giden. Ama akademik yönün tek başına ruhsuz bir şekilde ilerlediğinde, yetersiz olduğunu, iyi bir sonuç vermediğini görünce buna değerler eğitimi ve öze dönüş başlayınca, bu böyle bir hareket başlayınca değerler eğitimi de buna katıldı ve çocukların robot olmadığını, insanın robot olmadığını, duygularının, düşüncelerinin bu yönde ihtiyaçlarının, fiziksel ihtiyaçlarının, spora olan ihtiyacının gerçekliği de görününce bu tür alanlara da yönelim başladı. Şimdi gelen velilerin talepleri, evet değerler eğitimi olsun, okul başarısı da olsun, fakat işte çocuğun şöyle bir ilgisi var ve çocukların ilgilerini keşfetmeye başladı veliler. Benim çocuğum diyor satrançtan hoşlanıyor. İşte satranç yönelik çözümünüz var mı? Tamam, bunlara gelecek ama böyle bir ihtiyacı da var. Hepsini bir yerde almasını istiyorum. Şimdi şöyle bir problem de var. Dışarıda çok farklı alanlar var. Çok farklı yerler var. Şimdi bir satranç kulübüne gidebilir, birçok yerde var. Bir futbol kulübüne gidebilir çocuk, birçok yerde var. Ücretsiz olanları var, ücretli olanları var. Yüzmeye gidebilir, birçok yerde var. Bizim yaptığımız her şeye ve daha fazlasına dışarıda da birçok yerde, her mahallede belki bunun karşılanması için yerler var, müesseseler mevcut. Fakat bunları değerler eğitimiyle birlikte, okul başarısıyla birlikte bir bütün olarak ele alan, daha önemlisi daha steril bir ortamda bunları tabii gerçekleştirebilen.
Yani çevrede gittiği yerde tabii, şimdi çocuğu gönderiyorsun basket okuluna mesela.
Böyle bir sıkıntılarla
oradan bir kültür de alıyor. Yani tabii, değil mi? O da bu açıdan dediğiniz çok büyük bir şey. Yani sadece o kursu, o dersi bir yerde alması değil. Gittiği kursta, gittiği derste spor olabilir, işte sanat olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama oranın bir ortamı var. Çocuk o ortamdan da besleniyor. Sadece
mutlaka
o dersten
besleniyor
değil.
Çünkü
siz o açıdan da avantaj
soyutlamak,
sunuyorsunuz.
Soyutlamak kendisini beraber çalıştığı gruptan soyutlaması mümkün değil.
Evet.
Çünkü o bir ekip. Evet. Yani herhangi bir spor dalı size ilk önce ekip olmayı öğretiyor. Hı-hı. Birlikte olmayı öğretiyor. Yani futbol bir ekip işidir diye hep bir slogan vardır. Yani bir ekiple oynanan bir şey. Onlarla bütünleştiğiniz müddetçe bir ekip olabiliyorsunuz ve o gruba dahil olabiliyorsunuz, sürdürebiliyorsunuz bunu. Onlarla birlikte olduğunuz zaman da ayıramıyorsunuz. Sosyal yaşantınızı, inancınızı vesairesini de ayıramıyorsunuz. Bir zaman sonra insanlar etkilemeye başlıyorlar.
Kesinlikle.
Bu tür şikayetlerle bize gelen de çok fazla.
Tabii.
Yani işte
siz sadece bu programları yapıyorsunuz ama bir de ortam sunuyorsunuz. Bu
ortam sunmuş oluyoruz. Tabii. Ve birçok alanda da yani bize normalde belki işte kültürel alanlardan bir tane, sportif alanlardan bir tane belki yetebilir. Bilimsel alanlardan mesela bir tane de robotik yapmış olsak yeterlidir belki bize. Ama her alanda birkaç alternatif sunmaya çalışıyoruz. Bunları da veliler bizi biraz zorluyor. Çünkü yani biz şöyle düşünebiliriz. Değerler eğitimimiz var. Akademi bölümü yönümüz var. İşte çocukların sportif yönlerine, kültürel yönlerine hitap edecek iki tane de kulübümüz var. Tamamdır bu iş diyebiliriz. Fakat velilerden gelen ihtiyaçlar neticesinde bunları çeşitlendirmek durumunda kalıyoruz. Çünkü veli şu taleple geliyor. Ya ben geçen sene çocuğu bir futbol kulübüne göndermiştim. Şöyle şöyle bir sıkıntılar başımıza geldi. Şöyle bir arkadaşlık ortaya çıktı. Bir alışkanlık doğurdu. Kesinlikle. Bundan kurtulmaya çalışıyoruz. O çevreden çocuğu kurtulmaya çalışıyoruz.
Tabii.
Şimdi bunun gibi birçok alanda problem var.
Maalesef.
Yani gönderiyorsunuz ama oradan istediğiniz şeyi almakla birlikte istemediğiniz birçok şeyi alarak geliyor.
Onun için kıymetli dinleyenlerimiz, yani bu tür gençlik merkezlerine, bu tür sivil toplum kuruluşlarının açmış olduğu lider eğitimin daha farklı aynı çizgide olan sivil toplum kuruluşlarının açtığı gençlik merkezlerini özellikle bulmak gerekiyor ki çocuklarımıza hani koluna bir altın bilezik taksın istiyoruz ama yani farklı şeyleri de kapmasın bununla birlikte. O açıdan ciddi ehemmiyeti var bu kurumların. Buyurun.
Bu şekilde mecburen alanları biraz daha genişletmek durumunda kaldık. Normalde bizim mesela bir futbolla, satrançla, sanat kulübüyle, Ebru'yla, okçulukla, okçuluğumuz var burada. Geleneksel Osmanlı okçuluğu yapıyoruz. Çok da rağbet görüyor.
Evet, bak o da çok bir okçuluğa alan. Da çok rağbet var zannediyorum
okçuluğa
şu an.
Ciddi bir rağbet var.
Genel piyasada böyle yani.
Var.
İnsanlar
bir takım
soruyorlar.
Diziler de sanırım, bazı diziler de buna etken oluyor.
Evet.
Fakat bu Hadis-i şerif de var. Gerçi bununla ilgili bir teşvik de var. Okçuluğa teşvik de var. Evet. Bu zaten içimizde olan ama bir takım etkenlerin belki son zamanlarda uyandırdığı, farkına vardığı bir şey. Yoksa gelip geçici olur. Gelip geçici değil. Çocuklara bakıyorum. Okçuluk çok basit bir şey değil. Elinize direkt oku almıyorsunuz. Bir zaman kepaze denen bir şey var. Onunla uğraşıyorsunuz. Hmm. Kepaze etmek deyimi de oradan geliyor sanırım. Onu çekiyorsunuz. Kollarınızı güçlendiriyorsunuz. Uzun bir zamandan sonra elinize ilk defa işte yay alıp da ok atma zamanı bir mesafeden kat ettikten sonra gerçekleşiyor. Ama çocuklar dayanıyorlar, sabrediyorlar ve ilgileri sürekli olabiliyor. Güzel bir alan. Bunun yanında demin bahsettiğim konuya döneyim. Birçok sportif ve kültürel alanda hizmet veriyoruz. Bunun sebebi de dediğim gibi velilerin ihtiyaçları yönlendirmesi ve şuna ihtiyacımız var. Şimdi yok bizde o yok, onu başka bir yere gönderin çocuğu demek de istemiyoruz. Çünkü bunların hepsi bir bütün, dışarıda onu birçok tehlike bekleyebiliyor. Burada hepsini bir bütün olarak alması adına birçok alana girmek durumunda kalıyoruz. Şu an için yüzme kulübümüz var, futbol kulübümüz var, tekvando kulübümüz var, yakın dövüş kulübü, yakın savunma diyelim, dövüş değil bu, savunma kulübümüz var. Okçuluk kulübümüz var, geleneksel el sanatları kulübümüz var, bilgisayar kulübümüz var. Şu an aklıma gelmeyen başka var mı onu düşünüyorum. Evet. Yani ve ihtiyaçlar doğrultusunda da yeni açılmaya yeri. Bunlar devam ediyor. Satranç kulübü mesela bir dönem ihtiyaç oldu, açıldı. İhtiyaç olduğunda da anında hocalarımız var, açılmaya devam edebiliyor kulüpler. Yani
tüm bilim kulübümüz var değerler bu arada. Eğitimi ve Kur'an-ı Kerim temel dini bilgiler ve akademi çalışmalarının yanında bunlar da
devam ediyor. Eyvallah. Bunları da ihtiyaçtan dolayı mecburen yapıyoruz, oluşturuyoruz. Veliler biraz da bizi buna itiyor. Evet. Ama çok güzel sonuçlar da buradan da alınıyor.
Eyvallah. Peki bu çocukların, gelen öğrencilerin hani böyle gözlemleriniz nasıl? Yani size geldikten sonra bir şeyler değişiyor mu? Ya aileler ne diyor? Çocuklarda ne görüyorsunuz?
Şimdi, ya anlatmakla bitmez bu konu. Gerçekten bu bir ihtiyaçtan doğarak, bahsettiğim gibi baştan, bu bir ihtiyaçtan doğarak ortaya çıktı. Yani bu ya şöyle bir şey yapsak nasıl olur acaba'dan çıkmadı. Bu bir ihtiyaç, toplumda karşılığı vardı ve başlar başlamaz da karşılığını buldu ve hızla büyümeye başladı. Bu bir ihtiyaç olduğu için de insanlar ihtiyaçlarının karşılandıktan sonra ciddi size geri dönüşler yapıyorlar. Bu alanda ciddi geri dönüşler alıyoruz. Mektuplar alıyoruz. Ya dualar alıyoruz. Bir tane teyzemiz var mesela. Her geldiğinde torunu için geliyor. Zaman zaman geliyor. Arkadaşlar dediler yani gidip teyzeyle bir röportaj yapalım. Dediler. Şimdi bir teyzemiz var. Yaptığı duaları bir görseniz.
Yani bunlar da sizi çünkü motive ediyor. Manada.
Çünkü neden? Çocuğun ihtiyacı var gerçekten. Evet. Bir çevrede bulunmaya, bir çevre tarafından sahiplenilmeye, düzgün bir çizgide ilerlemeye, okul başarısına, ahlaki yönünün güçlendirilmesine, desteklenmesine, sosyal sportif yönlerinin sağlıklı, steril bir ortamda alınmasına, bunlara ihtiyaç var. Evet. Ve bu ihtiyaçlarının çocuğun karşılandığında, şimdi bunlar karşılanmadığı zaman veya uygunsuz ortamlarda karşılandığı zaman çocuktaki davranış biçimiyle, bunlar düzgün bir şekilde karşılandığında ortaya çıkan davranış biçimi arasında çok fark var.
Tabii ki.
Bu farkı gören veli bunu gerek mektupla gerek sözle
hatta
ifade etmek durumunda kalıyor.
Hatta bir sohbetinizde dinlemiştim ben sizden. Şey diyordunuz yani bir anne mesela çocuğuna vasiyet ediyor değil mi? Yani onu aslında
evet,
anlatsanız.
Yavuz Türk bölgesinde olan bir hadiseydi bu. Bunu da çocuklar anlatıyor. Annemiz bize şöyle söyledi diye. Evet. Şimdi oradaki arkadaş bunu Yavuz Türk'teki görevli arkadaşımız anlattı. Ben de şimdi hasta mıydı bunu tam hatırlayamıyorum. Annenin bir hasta olma durumu var. Evet. Anne diyor ki çocuklarına, iki çocuğuna, iki çocuğu da bize geliyor. Karşısına alıp eğer bana bir şey olursa siz lider eğitime emanetsiniz.
Ya,
o Yavuz Türk'teki lider eğitim kurumuna emanetsiniz.
Çok güzel.
Oraya gideceksiniz, orayı bırakmayacaksınız. Onlar sizi nasıl yönlendirecekse o şekilde hayatınıza devam edeceksiniz. Yani bir kuruma anne, yani orada bir kişi de değil.
Evet.
Yani kişi olsa hani bir yakınlık oluşturulmuş vesaire dersiniz. O kurum böyle bir güven verebiliyor insana. İhtiyaçlarını karşıladığınız zaman insanların.
Tabii ki.
O sonsuz bir güven oluşuyor. Benden sonra diyor.
Eyvallah.
Kuruma emanetsiniz. Kurumda ne varsa, size nasıl yönlendirilirse o şekilde devam ediyorsunuz.
Çok
bunun
güzel
gibi yığınla örnek var. Yani çocuğuyla birlikte namaza başlayanlar. Çocuğuyla birlikte yani gelip bize hocam yaktınız bizi, yatsıya cemaate gitmek zorunda kalıyoruz çocuğun yüzünden diyenler.
Galiba baba oğul Şimdi baba namazı programları düzenliyorsunuz herhalde. O tür şeyler de var.
Bunun gibi yanında programımız var. Yani babalar ve oğullar camide diye bir programımız var mesela. Evet. Sabah namazlarına Eyüp Sultan'a gidiyor. Evet. Babalar ve oğullar buluşup sabah namazlarında birlikte Eyüp Sultan'a gidiyorlar. Çocuklar burada bir takım programlara alıştıkları için evde de mesela camiye, cemaate gitmek istiyor çocuk. Baba bize şakayla karışık sitem ediyor. Yani işte işten geliyoruz yorgun argın. Yatsıyı evde kılıyorduk hep ama bundan sonra artık camiye gitmek zorundayız gibi bir çocuktan dolayı. Çocuk çünkü camiye gidiyor. Hadi baba diyor, yatsıya çok gidiyoruz. Güzel.
Peki dinleyenlerimiz size nasıl ulaşacaklar İlyas Bey bu hizmetlerden haberdar olabilmek için?
Şu an için İstanbul'da 8 gençlik merkezimiz var. Bir müddet arttırmamaya çalışıyoruz. Gelen talepler var aslında birçok bölgeden. Bir müddet daha standartları tam olarak oluşturup ondan sonra arttırmayı düşünüyoruz. Şu an Üsküdar'da iki bölgede var. Üsküdar'da Sultantepe ve Yavuztürk bölgesinde. Ümraniye'de yine iki yerimiz var. Birisi Sondurak'ta, birisi Dudullu'da. Kaynarca'da bir yerimiz var. Sultanbeyli'de iki yerimiz var. Birisi Orhan Gazi, birisi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde. Bir de Samandıra'da bir yerimiz var. Toplam 8 bölgede varız. İsterseniz merkezlerin merkezinin numarasını paylaşabiliriz. Yani oradan ulaşabilirler.
Lider eğitimin merkez bir numarası olursa tabii iyi yani olur.
Onu vereyim isterseniz. 632 0138 numaramız. Bu numaradan ulaşabilirler. 632 0138 www.lider.org.tr sitemizden de gençlik merkezlerimize ulaşabilirler. Burası liderin genel sitesi. O gençlik merkezleri başlığında tıklayarak istedikleri gençlik merkezimizin bilgilerini ulaşabilirler. www.lider.org.tr 632 0138 numaralı telefon.
Tabii 0216 alan koduyla.
0216 alan koduyla tabii.
Peki bu çalışmaları sadece İstanbul'da mı yapıyorsunuz? Anadolu noktasında bir şöyle çalışmanız var veya destek isteyen olursa nasıl bir
Anadolu'da direkt organik bağımız olan kurumlar yok. Fakat Anadolu'dan yaptığımız çalışmaları örnek alıp bunları yaymak, bunları geliştirmek, bunları oluşturmak isteyen kurumlar oluyor, dernekler oluyor. Bize müracaat ediyorlar. Onlara bir gençlik merkezinin nasıl açılacağını, gençlik kulübünün nasıl oluşturulacağını, bunun resmi altyapısını, prosedürlerini bu alandaki teknik desteği vermiş oluyoruz. Bu alanda yönlendirmeler yapıyoruz. Gençlik merkezlerimizi gezdirip uygulamalarımızı gösteriyoruz. Daha sonrasında da aşmak zorunda kaldıkları problemler olursa onlara bu şekilde de yardımcı oluyoruz. Hatta bazen Anadolu'dan davet edip yerlerini göstermek istiyorlar. İşte şu şekilde yapıyoruz. Onlara yine gidip tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızı gönderiyoruz.
Eyvallah.
Birçok alanda hem kulüplerin, merkezlerin görsel olarak dizaynı, resmi altyapıların oluşturulması, eğitim programlarının yapılması birçok alanda yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz İlyas Bey katıldığınız için.
Ve şunu da söyleyeyim şu an
Türkiye'de
sadece İstanbul'da değil bu bizim ve birçok kurumun yaptığı belki 500 civarında gençlik merkezi vardır Türkiye genelinde belki de daha fazla.
Tabii ki.
Bize ait 50 civarında, bize ait kelimesini düzelteyim. Bizim danışmanlık yaptığımız 50 civarında şu an Türkiye'de gençlik merkezimiz var. İstanbul'da bizzat ilgilendiğimiz 8 gençlik merkezimiz var. Eyvallah. Bu da hızla artan bir trend. Çünkü toplumda gerçekten ciddi bir karşılığı var.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bu tür müesseselere her mahallede ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani çocuk okuldan çıktıktan sonra gideceği güvenli bir yere ihtiyacı var. Yani gideceği güvenli bir yerde de bu çocuğa bir şeyler verilmesi gerekiyor. Hani Mevlana Hazretleri gel gel diyor ya, çocuğu getireceksiniz ama orada ona bir formasyon da kazandırmanız. Evet. Herhangi kabiliyeti ne yöndeyse buna da çok ihtiyaç var. Tabii bunu tek başına devlet eliyle yapmak mümkün değil. Onun için sivil toplumun temsilcilerine çok ciddi görev düşüyor. Çünkü ülkemizde sadece milli eğitimde 17 milyon öğrenci var. Yani bu 17 milyon öğrenciyi kuşatmak gerekiyor. Mahallelerde bile bu tür çocuklarımızın kabiliyetlerini geliştirebilecekleri, kendisiyle ilgilenecek düzgün insanların olduğu ortamlara şiddetle ihtiyaç var diyoruz ve inşallah Rabbimiz sayısını çoğaltır bu kurumların.
Amin inşallah.
Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar.
Biz teşekkür ediyoruz.
İlyas Bayraktutar Bey ile birlikte olduk. Lider Eğitim Gençlik Merkezleri Koordinatörü İlyas Bey bize yapılan çalışmalarla ilgili gerçekten memnun edici ve ümit verici paylaşımlarda bulundular. Başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir programda karşınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim.